Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.
Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Bugün konuğum Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Arkeoloji Anabilim dalında yardımcı doçent doktor Hanifi Biber'le birlikteyiz. İki haftadır onunla Urartuların merkezinden kayıt yapıyoruz. Yani Tuşba'dan, Van'dan tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, Hanifi Bey, biz en son şeyde kalmıştık, maden, yani Urartuların madende ne kadar usta sanatçı olduklarını ve çok büyük bir beceri gösterdiklerini, çok ince ve çok iyi bir işçilik gösterdiklerinden bahsetmiştiniz. Zaten Urartu eserlerinin de ne kadar özgün ve ilk etapta nasıl göze çarptığını da biliyoruz. Çok önemli eserleri var madende ve hatta ilk şeyi çelikleştirdiğini, demiri çelikleştirdiklerini söylemiştiniz hatırladığım kadarıyla.
Evet, doğrudur. İlk kez Urartular demiri bu derece işlevsel ve özellikli olarak kullanan millet olma durumunda. Urartu madenciliğini gerek arkeolojik kazılarda, gerekse satın alma yoluyla müzelere kazandırılmış olan eserlerde görmemiz mümkün. Bu eserlerin işleme tekniği, sayısı, niteliği, niceliği Urartu madenciliğinin ulaşmış olduğu düzey hakkında bize önemli ipuçları vermekte. Bunun yanında Urartu madenciliğini boyutu hakkında antik çağ yazılı kaynaklarından da bilgi edinmemiz mümkün. Şöyle ki milattan önce 714 yılında Asur kralı 2. Sargon'un Urartu ülkesi üzerine yapmış olduğu meşhur 8. seferi vardır. Bu sefer esnasında yine arkeoloji dünyasında çok iyi bilinen Muşaşir tapınağının yağmalanması söz konusudur. Bu sefer ve yağmaya ait 2. Sargon'un anellerinde bu konuda bizi hayrete düşürecek bilgiler yer almakta. Muşaşir dönemin Ön Asya'daki tapınak merkezi, din yönetim merkezi olarak algılayabileceğimiz bir yer. Maalesef yeri henüz kesin olarak bilinemiyor. Ancak Türkiye-İran-Irak üçgeninde sınırında bir yerde olduğu üzerinde görüşler yoğunlukta. Bu Muşaşir Tapınağı'nın Sargon tarafından yağmalanmasından sonra ülkesine döndüğünde kaleme aldırdığı sefer anallerinde çok önemli ipuçları var. Şunu söyleyeyim, bu tapınak Muşaşir Tapınağı ya da o günkü adıyla Ardini Tapınağı bir merkez, din merkezi ve demir çağ uygarlıklarının hemen hepsinin ziyaret ettiği bir merkez. Lidya'sı, Firi'yi, Asur'u, Urartu'su zaman zaman buralara ziyaretler yapıp çeşitli hediyeler sunuyorlar bu tapınağa.
Yani şey, ama Urartuların yönetimi altında olan bir tapınak bu sanıyorum, değil mi?
Kökeni daha eskiye dayandırılıyor Muşaşir Tapınağı'nın. Ancak o dönemde Urartu yönetiminde, Urartu toprakları içerisinde kalıyor. Dolayısıyla yönetimi de Urartu'nun elinde bahsettiğimiz dönem itibariyle milattan önce 8. yüzyılın sonları. İşte buradan Sargon'un seferlerine konu olan yağmalanan eserler arasında binlerce tunç kazanlardan, kılıçlardan, ok uçlarından bahsediliyor. Bunların rakamları insanları hayrete düşürecek miktarda. Hepsi tek kalemde toplandığında binlerle ifade edilebilecek bir rakama ulaşıyor. Bu da Urartuların madencilikteki gerek kalite gerekse sayı olarak ne kadar çok fazla eser yaptıklarını bizlere belgeleyen bir başka çivi yazılı kaynak olarak karşımıza çıkıyor.
Yani inanılmaz gerçekten.
Sargon, ikinci Sargon seferini tamamlayıp ülkesi Asur'a döndükten sonra buradaki başarılarını, burada elde ettiklerini kaleme alıyor. Antik çağ geleneklerine uygun olarak. Bunu o dönemin her kralı yapar. Yaptığı seferde işte şu ülkeye sefer düzenledim, onlara boyun eğdirdim, kanları derelerde aktı gibi biraz da kendilerini yüceltici terimler kullanırlar ve bunun sonucunda da o ülkeden elde ettikleri ganimetleri listelerler. Bunlar arasında bu ganimetler arasında insanlar vardır. Erkek, bayan, özellikle bileği güçlü genç erkekler her zaman gözdedir. Birer esir olarak, köle olarak kullanmak amacıyla ülkelerine götürülen bayanlar vardır. Büyük ya da küçük baş hayvanlar vardır. Bunun yanında tabii eserler taşınabilir küçük buluntular vardır. Bunlar arasında biraz önce ifade ettiğim gibi tapınağa ifade edilmiş kalkanlar, adak kalkanları vardır. Ya da ne bileyim işte Sargon'un anellerinde anlatılan Muşaşir Tapınağı'nın önünde olduğu belirtilen büyük boy heykeller, madeni heykeller, kral heykellerinden bahsedilir. Maalesef elimize geçmemiştir bunlar ama yazıtlarda bunlar vardır. Bu türden eserleri gelenek olarak her kral kaleme alır ve kendinden sonraki yıllara aktarır bu bilgileri.
Evet, ben de okumuştum o metni, gerçekten çok şaşırmıştım. Yani dehşet sayıda, böyle tek tek işte şu anda tabii sayı aklımda değil ama böyle yok 100, yok 200 adet bilmem ne büyük kazan, yok işte küçük parçalar, çömlekler tek tek sıralanmış. Tabii muhteşem bir belge, aynı zamanda bir bilgi hazinesi. Orada da tabii gücün şeyini gösteriyor iki ülke arasında. Ama Asurlularla Urartular sanıyorum çok çatışıyorlardı, değil mi? Tabii Asurlular dönemin veyahut da o coğrafyanın, Orta Doğu'nun süper gücüydü o dönemlerde. Urartular, bilmiyorum, Urartular tabii güçlü bir devlet sonuçta. Onların hikayeleri de var. Oldukça böyle heyecanlı, işte şeyden, kralların bıraktıkları, geride bıraktıkları metinlere baktığımız zaman.
Yani teşbihte hata olmaz. Bunlar düşman kardeşler olarak da algılayabiliriz. Kardeşlikleri şuradan. Coğrafi olarak çok yakın oldukları için birbirine, sınır komşusu oldukları için kültürel anlamda sürekli bir alışveriş içerisinde olmuşlardır. Urartu sanatına baktığımız zaman kendinden biraz daha önde olan, bir adım daha önde olan Asur sanatından sürekli etkilenmiştir. Bu kardeşlik tarafı diyelim tabiri caizse, ama aslında dönemin en büyük süper gücü Asur. Günümüz Kuzey Irak topraklarında konumlanmış, yerleşmiş olan Asur devletinin büyümesi, ülkesini geleceğe taşıması için maden kaynaklarına, gelire ihtiyacı var. Bu geliri de elde etmenin en kolay yolu diyelim, seferler, saldırılar. Bunun için de yılın yaz aylarında özellikle mütemadiyen hemen her yıl seferler düzenlenir Urartu ülkesine Asur tarafından. Sezonun sonuna doğru, özellikle yaz aylarının sonuna doğru seferler düzenlenir. Buradaki hasat ürünleri, tarımsal ürünler de dahil olmak üzere yıllık ganimetler toplanır, götürülür. Ama bu her zaman Asur üstün gelmiştir anlamına gelmiyor. Bunun aksi de var. Urartu kralları da Asur'un taşrası diyebileceğimiz biraz daha Urartu sınırına yakın bölgelerine seferler düzenliyorlar. Biliyoruz Geçit devletleriyle yapmış oldukları konfederasyon içerisinde anlaşmaya bağlı olarak Rusa'nın seferleri var. Urartu kralı Rusa'nın seferleri var. Zaman zaman Urartular da Asur karşısında başarılar elde etmişler ve bunlar da oradan ganimet elde edebilmişler. Bu anlamda Asur'un büyüklüğü kadar Urartu'nun büyüklüğü de söz konusu. Çünkü dönemin süper gücü Asur'a böyle zor coğrafi koşullarda hem ayakta kalabilmek hem de o savaşlara, seferlere direnç gösterebilmek, karşı durabilmek Urartu'nun büyüklüğünü belgeliyor bize aynı zamanda. Ya daha önceki programımızda da söylemiştik. Milattan önce 850 ile 600 yılları arasında yaklaşık 200-250 yıllık bir süre zarfında bu coğrafyada ayakta kalabilmek Çok kolay olabilecek bir şey, çok kolaylıkla başarılabilecek bir şey değil.
Evet, Urartular, madenci Urartular. Bu arada peki demiri nereden buluyorlardı, cevherleri?
Yine yanlış hatırlamıyorsam daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Profesör Doktor Oktay Belli hocamızın bölgede yapmış olduğu yüzey araştırmalar sonucunda bölgede onlarca demir ergitme merkezi tespit edilmiş. O antik çağda da bu bölgede, Doğu Anadolu bölgesinde demir cevheri var ve bu kullanılabiliyor. İşte en yakınımızda hemen 60 kilometre yakınımızda başkente Balaban mevkinde, herkese Başkale, Bahçesaray taraflarında Pürneşe'de ya da diğer yerlerde coğrafyanın değişik bölgelerinde demir bulunabiliyor. Bunu kendileri elde edip, ergitip onu metal haline getirip ve eserlerinde de kullanabiliyorlar.
Evet, bir maden uygarlığından söz ediyoruz burada. Ki o şeyin tapınağın, yani tek bir tapınağın yağmalanmasından o listelenen eser sayısına baktığımız zaman gerçekten inanılmaz bir rakam bu. Kazanların, tunç kazanların, demir kazanlarının. Bu tek bir tapınaksa ben gerisini düşünemiyorum.
Tabii o tek bir tapınak ama tapınak çok Urartu ülkesinde, Biyaneli ülkesinde. Örneğin hemen yanı başımızda 45 kilometre mesafede gölün hemen doğu sahillerinde bir Ayanis kalemiz var. Antik adıyla Rusahinili. Kazılarını Profesör Doktor Altan Çilingiroğlu'nun yönettiği, değerli hocamızın 1989 yılından itibaren yapmış olduğu ve halen sürdürmekte olduğu Ayanis de ortaya çıkarılmış, 1995 yılında ortaya çıkarılmış bir tapınak söz konusu. Bu tapınak payeli bir salonun ortasında yer alır. Ve yine biraz önce bahsettiğim gibi tapınaklara adak sunma geleneğinin bir sonucu olarak Ayanis Kalesi tapınağında da onlarca, çapı yaklaşık 2 metreyi bulabilen adak kalkanları söz konusu.
Bunlar demirden, bronzdan mı?
Bronzdan yapılmış bunlar. Çok üstün kaliteli. Bazılarının üzerinde çivi yazısı olan, bazılarının üzerinde bezemeler bulunan adak kalkanlarından söz ediyoruz. Bunlar tapınakların içerisine bırakıldığı gibi tapınak cevherlerine de dekorasyon amaçlı asılabilen malzemeler. Bunun yanında Tanrı Haldi'nin kılıcı olarak başlangıçta adlandırılan bir mızrak var, yine tunçtan ve kalay oranı biraz fazla olduğu için altını anımsatan bir parlaklığa sahip bir kalkan, mızrak. Üzerinde Tanrı Haldi'ye adandığına dair çivi yazılı belgesi var. Urartu Kralı 2. Rusa'nın. Yine bu tapınakta ortaya çıkarılan kalkanlar, sadaklar, ok uçları, mızrak uçları gerek tapınakta gerekse kalenin diğer alanlarında ortaya çıkarılmış. Bu eserlerde yine Urartu madenciliği hakkında bize çok önemli bilgiler sunuyorlar.
Bu paha biçilmez kalkanlar, kazılarda ele geçen Ayanis Kalesi'ndeki, onlar herhalde şu anda Van Müzesi'nde.
Evet, Van Müzesi'nde. Teşhiri de 2000 yılından itibaren yenilenmiş ve geçen yıl son haliyle sergisi açılmıştır. Ayanis seksiyonunda bunların hepsini sergilemek mümkün değil ama güzel örneklerini Van Müzesi'nde görmemiz mümkün. Ziyaretçilerin gelmesini, görmesini isteriz elbette.
Bu arada Haldi derken, Tanrı Haldi derken, Haldi sanıyorum Urartular için bir baş tanrı karakterini taşıyordu. Nasıl inançları, inanç dünyaları nasıldı Urartuların?
Urartular çok tanrılı bir dine sahipler. Şöyle ki ülkeyi oluşturan unsurları, insanları bir arada tutmanın en önemli yolu din. Bu anlamda gerek daha önceki Hititlerden biliriz örneğin, diğer devletlerden biliriz. Din konusunda çok serbestiyet tanınmıştır halka. Onların devlete bağlılığını biraz daha pekiştirmek anlamında. Bunun için Urartular da dönemin antik çağ ya da demir çağ uygarlıklarının hepsinde olduğu gibi çok tanrılı bir din dine sahip Urartular ve bu dinin içerisinde gerek devletin kökenini oluşturan Urarturların gerekse taşradan kaynaklanan, yani ülke topraklarının dışında seferler sırasında karşılaşılan tanrıların oluşturduğu bir panteona sahipler. Resmi belgesini hemen yanı başımızda Urartuvan kent merkezinde kalmış olan Meher Kapı açık hava tapınağında görmemiz mümkün. Burada bir tapınak kapısını temsil eden bir niş içerisindeki yazıtta Urartu dinine ait 78-79 tanrı ve tanrıçanın adı ve bunlara adanacak kurbanların sayısı zikredilmektedir, listelenmektedir. Buradan da Urartu dinini oluşturan tanrıların adlarını, niteliklerini, niceliklerini belirlememiz mümkün. Tanrı Halli baş tanrısı, gök tanrısı, panteonun en zirvesindeki isim, yine teşbih dahat olmaz, Greklerin Zeus'u gibi. Ama altında tanrılar, tanrıçalar devam edip gider. Hemen Urartu dininde dağların, kentlerin, tanrıların silahlarının birer tanrısı vardır. Hemen hemen aklımıza gelebilecek pek çok şeyin bir tanrısı vardır, koruyucu tanrısı vardır. Bu yüzden sayı 78'i bulmaktadır. Ve bu tanrılar kendi arasında bir hiyerarşiye sahiptir. Dediğimiz gibi Tanrı Aldin'in altında Şivinisi vardır, güneş tanrısı. Biraz önce dışarıdan getirilen ya da yerel özellikleri ağır basan tanrı tanrıçalardan bahsetmiştik. Çavuştepe kalemiz meşhurdur, bilinir hep. Gürpınar Ovası'nda yükselen bir kale. İkinci Sarduri tarafından inşa edilmiş. Milattan önce 730'larda, 760-730'larda. Bu kalede bir tapınak vardır. Aşağı kale bölümünde. Bu tapınağın cephesindeki çivi yazısında bu kez Tanrı Haldi değil İrmuşini'ye adandığını öğreniyoruz bu tapınağın. İrmuşini aslında bir yerel tanrı. Bu da hem merkezi tanrıların hem de daha tali diyebileceğimiz alt düzeyde tanrıların ortaklaşa tapınım gördüklerini biliyoruz. Bu aslında kolay bir iş değil. Devletin bir din birliğini sağlamak. Bunu Urartu Kralı Menua yapmıştır. Babası İşbuini ile birlikte krallığın erken dönemlerinde 9. yüzyılın sonları 8. yüzyılın başlarında panteonu oluştururken bu tanrıların hepsini birlikte işte biraz önce bahsettiğim Meher Kapı da zikrederek resmi bir tanrılar birliği, din bütünlüğü oluşturacak bir organizasyon gerçekleştirmiştir.
Yani o zaman şunu diyebiliyoruz, diyelim ki kendi ülkenin merkezine bağlanan diğer bölgelerin inançları da sonuçta merkeze taşınıyor ve hepsi bir bütün içerisinde hepsine tapınım ve bir inanç serbestisi getirilebiliyor. Yani aynı zamanda da yerel halkı da veyahut da kendisine bağlanan bölgeleri de bu şekilde veyahut da fethettiği bölgeleri de bir şekilde de kendine de bağlamış ve az çok da denetimi ya da yönetim gücünü eline geçirebilmiş gibi oluyor. Çünkü inanç tabii çok zor bir olay. Yani insanları inandıkları bir şeyden vazgeçirmek, kendi tanrısını dayatmak gerçekten zor. Ama o insanlar bunları çözümlemiş gözüküyorlar.
Yani devlet yapısı olarak Urartu zaten merkeziyetçi, bir memur devleti diyebileceğimiz bir devlet. Her şeyi ama her şeyi devlet tarafından organize ediliyor. Bu anlamda resmi bir din oluşturulmuştur ve sunulmuştur halka. Ama devlet kendi sınırlarını çizdiği bu din organizasyonunu gerçekleştirirken sıradan halkın buna ne derece uyum gösterdiğini bilmemiz mümkün değildir. Yani devletin resmi tanrıları vardır, o listeye girmiş olanlar vardır ama halk onların yanında kendi özgür iradesiyle de tapınımını sağlamaktadır. Bunu ülke topraklarına yayılmış pek çok açık hava tapınağından biliriz biz. Yeşilalıç'ta örneğin ya da işte biraz önce örneğin verdiğim Merkap, her ne kadar bir Merkap merkez olsa bile insanlar canlar istedikleri yerde Tanrı ya da Tanrıçanın bir idolünü, heykelciğini karşısına alarak da tapınım yapabiliyorlar, ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu anlamda halk devlet her ne kadar çok merkeziyetçi, ketum bir yapıya sahip olsa da sizin de ifade ettiğiniz gibi din sonuçta bir içsel bir olaydır. Bunu insanlar kendi inisiyatifleri doğrultusunda gerçekleştirmekte özgürler.
Evet, böylelikle tabii dediniz, dağın, taşın, göklerin, ormanların, suların, nehirlerin, yeryüzünün, toprağın koruyucuları anlamında pek çok tanrı listesi uzayıp gidiyor. Ve tabii bir de daha da adı geçmeyenlerini düşünürsek, küçük yerleşim birimlerinin kendilerine göre tapındıkları veya inandıkları, simgeleştirdikleri bir varlık üzerinden. Evet, çok zengin bir inanç dünyasıyla karşı karşıyayız. Ve bunları tabii doğal olarak da yansıtıyorlar eserlerini. Mitolojik şeylerle, sahnelerle falan, ki daha önceki programda siz Urartu kemerlerinden de bahsetmiştiniz. Belki işte kalkanlarda, pek çok eserde bu yansıyor herhalde.
Elbette. İşte madenciliğini bahsederken sanatına da kısmen değinmiştik. Özellikle kemerlerde daha narratif diyebileceğimiz öyküsel anlaşımlar, anlatımlar yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Bu kemerlere baktığımız zaman bazen panolar içerisinde, bazen kuşaklar halinde Urartu dinine ilişkin izler görebilmemiz mümkün. Örneğin bir arkalıklı ya da arkalıksız taht üzerinde oturan tanrı ya da tanrıçanın karşısında ona kurbanlık küçük baş hayvan, keçi gibi sunmaya getiren insanları görebiliyoruz. Ya da işte bir sunak karşısında tapınan insan sahnelerine rastlayabiliyoruz. Bu anlamda Urartu sanatının da güzel örneklerini sergileyen kemerler üzerinde çok doyurucu bilgi ve belgeler vardır. Tanrılar çeşitli hayvanlar üzerinde resmedilmiştir. Bu yukarı Anzaf Kalesi'nde yine yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış bir adak kalkanı üzerinde, biraz önce zikretmeye çalıştığımız Meher Kapı'da ismi zikredilen tanrıların bu kez bir sahnenin başlangıcında bir savaş ve devamında baş tanrı Haldi önderliğinde bir geçit resmi gibi adeta çeşitli fantastik yaratıklar üzerinde ellerinde mızrakları, baltaları, yay okları gibi silahlarıyla çeşitli tanrıları görmemiz mümkün. Bu anlamda Urartu sanatında, Urartu dinine ilişkin de çok fazla bilgi sahibi olabiliyoruz.
Evet, bizim de süremiz doldu ama devam edeceğiz. Urartuların tabii bu arada savaş, çatışma çok önemli. Düşmanları, yanı başlarındaki düşmanları Asurlar varken ve tabii her savaş sonuçta bir güce bir kurban sunma. Tabii başlarında Haldi olmak üzere. Haldi'nin burada aynı zamanda da sanıyorum bir savaş, bir yani öncelikle ona tapınağına gidiliyor ve onun için savaşta başarı kazanmak için bir sürü sanıyorum kurbanlar ve adaklar veriliyor. Bu anlamda bir savaş tanrısı işlevinde görüyor diyebilir miyiz?
Elbette, yani Haldi her şeyin başı. Zaten bunu Urartu kralların bırakmış olduğu yazıtlı belgelerden de anlayabiliyoruz. Örneğin Diyavehi tarafına bir sefer yapılmıştır ve bu sefer kaleme alınmıştır sonuçları. Yazıt aynen şöyle başlar: Tanrı Haldi'nin gücü sayesinde ben falan oğlu falan kral işte İşbüyün oğlu Menua sefere çıktım. Tanrı Haldi'nin gücü sayesinde bu savaşı zaferle sonuçlandırdım. Şu kadar ganimet aldım gibi. Hemen her yıllığın, yazıtın başlangıcında Tanrı Haldi adı geçmektedir. Tabii bu daha farklı yazıtlarda da seferlere çıkmadan önce tapınaklara gidip oralarda seferin başarıyla, zaferle sonuçlanmasını dilemek anlamında çeşitli adakların adandığını, çeşitli eşyaların tapınaklara sunulduğunu da biliyoruz yine.
Evet, dilemek, tapınmak ve tabii bu şekilde tanrılardan işte her türlü talepte bulunmak. Evet, bu sanıyorum çok vazgeçilmez bir şey insanoğlunun ihtiyacı. Evet, süremiz doldu ama biz gelecek hafta tekrar Sayın Hanifi Biber'le devam edeceğiz Urartuların dünyasında. Hoşça kalın diliyorum.
Ben de iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.